Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bugün Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan Büyükelçiler krizini ve mecliste az sonra görüşülmeye başlayacak tezkere teklifini konuşacağız. Merhaba Nuray Hanım, hoş geldiniz.
Merhaba.
Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ülkenin büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan edilmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Büyük bir diplomatik krizle karşı karşıya mıyız derken dün sular biraz olsun duruldu. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini, yani diplomatlar bulundukları ülkenin iç işlerine karışmazlar maddesini tweet attı, hatırlattı. Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan diğer 9 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri de bu tweet'i retweet etti. Sizce Batılı Büyükelçiler geri adım mı attı? Burada bir geri adım atma varsa kim atmıştır? Ne söylersiniz?
Valla çok tartışılacak bir şey değil. Batılı Büyükelçiler, yani bunu söylemekten çekinmemek lazım. Geri adım attılar, evet, geri adım attılar. Yani ben bunu hala tartışanlara inanamıyorum. Bu şu demek değil tabii, ama ülkemiz çok iyi bir durumda. Yani çok iyi yönetiliyoruz. Batı'ya da diz çöktürdü filan manasında değil, ama bu özel durumda, bu son olayda. Evet, yani hem iddialı bir çağrı yapıyorlar, hem de ardından böyle bir açıklama yapıyorlar. Tabii geri adım, yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Belki tuhaf olan şu, bakın bana bak sorarsanız. Bu ilk kriz çıktığında evet, yani 10 büyükelçinin persona non grata ilan edilmesi krizli bir durum. Kriz yaratabilecek, gerilim yaratabilecek bir şey. Bunun böyle yorumlanması doğal. Ama bizdeki muhalif çevreler o kadar dünyadan uzak, neler olup bittiğinden habersiz ki olan bitenleri sadece Türkiye ile yoğunlaşmış vaziyetteler. Ve olan bitenlere aşırı yorumlar yapıyorlar. Yani bu krize yol açabilir, önemli bir şey diye yorumlamak tuhaf değil. Ama böyle günlerce adeta zil takıp oynarcasına, işte bu daha da kötü olacak, her şey daha da kötü olacak, her şey daha da kötü olacak diye yorum yaparsanız, şimdi tabii bozum olursunuz böyle bir durumda. Anlatabiliyor muyum? Ve iktidar da bunu kullanır. Tabii ki İşte geri adım attırdım. Görüyorsunuz artık eski Türkiye yok. Bugün Cumhurbaşkanı Azerbaycan'a giderken mi, orada mı yaptığı bir açıklamada, İşte artık eskiden de böyleydi bu batılı güçler, ama eskiden Türkiye boyun eğerdi, artık boyun eğmiyor falan diye açıklama yapmış. Tabii ki bunu siyaset malzemesi yapar. Durum budur veya değildir. Yani bu son tutum, ilk açıklama ve arkasından geri adım atma böyle bir iktidara böyle bir imkan verir. Bunda şaşılacak bir şey yok, ama dediğim gibi zaten Avrupa Birliği'nin veya ABD'nin böyle bu olaydan sonra Türkiye ile ilişkileri tamamen keseceğini falan beklerseniz, bu derece aşırı bir yüksek beklenti içerisinde olursanız bu iktidarın da olayı kendi lehine yorumlaması ve kullanmasına daha fazla zemin hazırlıyor. Tıpkı dolar meselesinde olduğu gibi. Şimdi dolar yükseliyor ve yani hızlı bir şekilde yükseliyor. Ama biz her seferinde işte dolar 8'den 8.5'a çıktı diyelim, 10.5'a çıkacak falan diye bir çıta yükseltiliyor muhalefet tarafından. Ondan sonra 8.5'a yükselmiş olması, yani işte bir yarıda bir tepeyi buluyor. Oradan biraz daha düşüyor. Ondan sonra vay 9'a yaklaşmışken 8.5'a düştü diye iktidar işte bak durumu kurtardım diyor. Ve muhalefet de buna zemin hazırlamış oluyor. Şimdi bu sefer de öyle oldu. Neredeyse böyle dolar 15 lira olacak falan diye yorum yaparsanız, doların aslında şu andaki yükselişi önemli bir sıçrama, yani az buz bir sıçrama değil. Ama kalkıp da işte tamam 9.75'i gördüz, şimdi de onu görecek falan diye bir öngörüde bulunursanız, aslında sıçramış olduğu, önemli bir şey olduğu, Türk ekonomisine etkilerinin çok ağır olacağı ve bunun bir süredir böyle hep devam ettiği, neden olduğu, kötü yönetimle alakalı olduğu izleyeni kaybediyorsunuz. Ve sanki 9.45 falandı galiba, değil mi bugün? Yani 9.30'a yaklaşmış olması sanki yani neredeyse iktidar başarılı olmuş. Bak ne güzel işte, rekordan onu aşağıya indirmiş gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu dışarıda olan biteni izlememek açısından bir böyle bir değinip geçtim. Onu da biraz daha açayım isterseniz.
Buyurun.
Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri böyle toptan sonlandırmak, radikal bir ters tepme olması imkanı yoktu zaten. Yani bu bir kriz miydi? Krize çok daha ağırlaşabilir miydi? Ağırlaşırdı. Ama bunun da bir sınırı var. Bunu Avrupa Birliği'nin hem Türkiye ilişkin politikalarından son özellikle son 10 yıldır, son 5 yıldır ki siyasetinden görüyoruz. Yani Türkiye'yi belli bir sınıfa konulmuş, işte otoriter bir yönetim deniliyor. Fakat iş yapılmaya devam ediliyor Türkiye'yle. Bu da kendi açılarından anlamlı, kendi çıkarları açısından anlamlı. Bu şeyde, çizgide bir değişme olmadı. İkincisi Avrupa Birliği, yani biraz daha dediğim gibi son olan biten işler çerçevesine bakarsanız, Türkiye ile ilişkisini daha iyi değerlendirirsin. Şimdi Polonya'da da çok önemli bir kriz var ve Polonya biliyorsunuz o da bir tek parti yönetimi. AB ile çok başı dertti. Daha doğrusu AB'nin Polonya ile başı dertti. Yani tersi doğru diyemeyeceğim. Çünkü kafalarına göre davranabiliyorlar. İşte Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak önerisi orada da var. Ve son olarak AB kendi AB hukuku çerçevesi içerisinde, yani daha doğrusu ona karşı, ona aykırı bir takım kanunları da çıkarabileceklerini ilan ettiler ve yaptılar bunu. Bu büyük bir kriz yarattı. İşte o zaman Avrupa Birliği'nin içinde olmanın anlamı nedir diye tepkiler oldu. Bu da çok doğal tabii. Ama sonuç itibarıyla dediğim gibi işte Polonya Avrupa Birliği içerisinde, buna rağmen ve böyle bir kriz doğuyor ve bu, yani Türkiye üye ülke değil. Dolayısıyla Avrupa'nın Polonya gibi bir derdi varken ve onunla bile ipleri koparamazken, hani Türkiye'deki bakışın hala işte sanki dünya Türkiye ve AB'den ibaret gibiymiş gibi bakma, görmesi, algılaması dolayısıyla biz sürekli yanılıyoruz ve aşırı yorumlar yapılıyor. O aşırı yorumlar çıkmayınca da bu sefer sanki iktidar başarılı olmuş gibi bir intiba da doğuyor fazladan diye düşünüyorum.
Peki Nuray Hanım, şimdi siz aslında geçen hafta yaptığımız yayında da bu açıklamaların Osman Kavala'nın aleyhine, Erdoğan iç politikada lehine olacağını söylemiştiniz. Erdoğan hala bu meseleleri iç politika malzemesi yapacak gücü var mı sizce? Mesela bir referandumda işte Batı'yla gerilim çok tırmandırmıştı ve gerçekten de tutmuştu o gerilim referandum sürecinde. Hala seçmeni konsolide etmeye yarıyor mu sizce bu gerilimler?
Hayır diye cevap verebilirim. Yani Türkiye'deki ekonomi o kadar krizli bir noktaya geldi ve kötü yönetim o derece ağırlaştı ki belki büyük çapta yine muhalif çevrelerin beklediği kadar büyük kopuşlar olmadı. Ama eski ortam değişti. Yani iktidar açısından dış gerilimleri kullanarak gücünü konsolide etmek, arttırmak, kaybettiği erimeyi veya işte kaybettiği oyları şimdi %30'lar da olsa eskisine göre bir görece erime sürecini geri çevirmek için dış politikayı kullanmak devrinin ben geçtiğini düşünüyorum, doğrusunu söylersin. Bunların büyük bir karşılığı. Şimdi işler iyi giderken, daha önce de belki başka vesilelerle konuşmuştuk hatırladığım kadarıyla, işler çok iyi giderken dış politikadaki hamleler, başarılar kamuoyunu çok etkiler. Yani bunları bir fazladan teyit eder. Ama içeride işler iyi gitmediği zaman siz sadece dış politikayla, dış politikadaki hamleler ve başarılar tırnak içerisinde sizin başarı olarak gördüklerinizle veya takdim ettiklerinizle iç politikadaki sorunları göz ardı edemezsiniz ilani hali. Dolayısıyla ben bu noktanın aşıldığını büyük ölçüde düşünüyorum. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? iktidar açısından bu olurken muhalefet açısından da böyle anlayıp dinlemeden ortalara atılmalar, büyük iddialar, dış politika üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışmalar muhalefetin de aleyhine oluyor. İkisi bir arada işliyor. Yani iktidar bundan nemalanamayabilir eskisi kadar ama muhalefetin tutumu yüzünden şunu demiyorum. Aa işte muhalefet de işte başka konularda yaptıkları gibi hemen iktidarın arkasında hizalansın, işlerimize karışmayın filan desin. Bu değil, bunu sıklıkla yapıyorlar zaten iyi bir fikirde olmadığını düşünüyorum. Ama öyle bir intiba yaratıyor ki muhalefetin davranışları ve bu tür krizleri veya olayları değerlendirme biçimleri. Sanki Türkiye'deki muhalifler hani kendi beceremedikleri işi AB'den bekliyorlar gibi bir intiba gibi değil. Belki de öyle yani bazıları için, çoğunluğu için. Bu hoş bir tablo değil. Yani ne iktidarın politikasının arkasına vay milli çıkar diye sorgusuz sualsiz takılın. Ne de kalkıp ondan sonra bambaşka bir uca savrulup her olayı fazlasıyla iktidarın aleyhine yorumlayıp dış politikada olumsuz gelişmeleri. Hani içerideki yetersizliği bununla gidermeye çalışmak iyi bir resim değil. Anlatabiliyor muyum?
Aslında bu o keskin açıdan konusu problem. Üzerinden muhalefetin dış politika tutumunu soracağım ama bu büyükelçiler meselesine dair son bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki Batılı büyükelçiler geri adım attı. Birçok yorumcu aslında burada geri adım atmış gibi görünenin büyükelçiler olmasının yanında esas geri adım atanın Erdoğan olduğunu söylediler. Niçin? İşte hala o açıklama orada duruyor. Neticede açıklamalarının arkasındalar. Sadece bir işte Erdoğan'ın çevresinde kalan birkaç kişinin zannediyorum büyük uğraşları sonucu, mesela örneğin dün Ruşen Çakır bu yorum yaptı. Büyükelçilerin böyle bir iç işlerinize karışmıyoruz mesajı vermesi istenmiş, kalan son birkaç kişi bu çabanın karşılığını almış ama burada geri adım atan bence Erdoğan, büyükelçiler hatta Osman Kavala meselesinin hala arkalarında olduğunu da vurgulamış oldular diyor. Siz ne dersiniz? Yani açıklama orada duruyor gerçekten. Sadece iç işlerinize biz karışmıyoruz ki açıklaması yapıldı.
Sadece demenize inanamıyorum. Daha ne desinler yani? Harakiri mi yapsınlar çok yanlış iş yaptık diye? Yani bu açıkça bir geri adım atma. Ben geçen hafta konuştuğumuzda zaten bunun göstermelik bir hamle olduğunu düşündüğümü de söylemiştim, hatırlarsınız.
Erdoğan niye o kadar yükseldi sizce?
Nasıl yükseldi? Yani tepki mi?
Evet evet.
Erdoğan her zaman Erdoğan her zaman böyle dışarıdaki, demin dediğiniz etkili olur mu diyorsunuz yani bu dışarıyla olan itiş kakışlar, gerilimler iktidarın gücünü konsolide etmesi açısından eskisi gibi böyle olmaz gibi gözlemliyorum ben. Ama ne olursa olsun Erdoğan'ın politikasını bu değiştirmiyor yani. Ben böyle görüyorum da Erdoğan her zaman dışarıya heyheylenmenin, batı karşıtı bir söylemin, milliyetçi bir dik duruş veya şeyin ses yükseltmenin içeride ciddi bir iç politika aracı ve meşruiyet kaynağı olduğunu düşünüyor ve bu yönde politika izliyor ve biraz da muhaliflerden daha fazla biliyor belli ki. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'den öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğini ve zaten ilişkilerin yani seviyesi düşmüş, biz artık eskisi gibi aday ülke değiliz, bir şey değiliz. Yani mevcut durumdan radikal bir şekilde büyük bir dönüşüm işareti almıyorsa bunu da göze alıyor. Yani şimdi böyle ilk işte Erdoğan çıldırdı, ne yaptığını bilmiyor. Yani çılgınca işler yapıyor, doğru. Yani hiç rasyonel bir şekilde algılayamayacağımız şeyler yapıyor. Ama bu tamamıyla da çılgınlık eseri olmuyor bu işler. Yani buna ekonomi politikası da bence dahil. O yüzden yani çıldırdı, şimdi kıyamet kopacak falan diye bakmaktan, böyle bir sığ bakıştan daha derinlikli düşünmeye başlarsak yani bütün aktörler açısından bunun ne anlamı olduğunu anlarız. Yani Erdoğan'ın nasıl böyle yüksek ses çıkarmakta beis görmediğini, geri adımı falan atmış olduğu da bence yok. Tabii ki yani bunların hepsi biraz blöf niteliği taşıyan çıkışlar, yani dış politikada biraz blöf kısmı da var. Tabii ki Erdoğan da işte persona non grata ilan ederken hadi ben gidiyorum Batı'dan kopuyorum filan düşünmüş filan değildi o bakımdan.
Muhtemelen tabii ki yapmayacaktı aslında diyorsunuz
tabii
ama.
Tabii ki o da yaşayacak yani gerçekten de hani böyle bir kalkıp daha düşünmeden etmeden birden çılgınca persona non grata ilan etti. Aman efendim yaman efendim diye etrafındakiler onu ikna etti ya bu çılgınlık dedi filan o da işte bir yolunu bulun da hani ben biraz geri adım. Ben bunu biraz aşırıyorum. Muhalefet açısından fazla iyimserlik ve kendi yapmaları gereken işi başkalarına havale etmek tavrı olarak görüyorum.
Peki. Nuray Mert çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük noktalayalım isterseniz.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.